Kitabın adı Dokuz Oda Cinayetleri. Yazarı Ayşe Erbulak. 11. Ayrım. 6. Bölüm. Bağlantılı Cinayetler. Sonbahar. Deniz, müdürün odasına gittiğinde sekreterine hafif bir selam verdi. Kadınla konuşmayı pek istemiyordu. Merkezden geç çıktığı bir gece kadınla kapıda karşılaşmış, daha nasılsın diyemeden, "Deniz başkomiserim, eğer sizin için bir sakıncası yoksa ben de sizin aracınızla karşıya geçebilir miyim? Çok işler vardı, geç kaldım." deyince de kimseyi kıramadığından kabul etmişti. O evine geldikten sonra ekiptekiler kadını evine bırakmışlardı. Daha sonraları kadın üzerine fazla düşmeden ufaktan samimiyet kurdu. Deniz'in biraz da hoşuna gitti bu ilgi. Sonunda, "Aa, sen de mi vapurla geçiyorsun? Dur, birlikte geçelim. Vakit daha erkenmiş. Ne diyorsun Deniz Başkomiserim? Şurada iki tek atalım mı?" cümlelerinden sonra sekreter kahve içmek üzere evine davet etti. Deniz bu davetin yatakta sonuçlanacağını bilerek yukarıya çıktı. Daha kahvelerini bitirmeden bir odası ve açık mutfağı bulunan ufak salonlu feminen bir evin koltuğunda sevişti kadınla. Daha sonraları düzenli olmasa da kadınla ilişkisi merkezde kimsenin haberi olmadan sadece bedensel ihtiyaç anlamında sürdü gitti. Ama bu kez çok temkinliydi. Karşısındaki kadının doğum kontrolüne güvenmediğinden kendisi korundu. İlişkileri seks boyutunda sürdü. Zaten ilk buluşmalarının dışında bir daha dışarıda yemek yemediler. Arada sırada kadına mesaj atıyordu. Neler yapmaktasın diye. Kadın da istersen gel diyordu. Kadının evine gidip bir bardak şarap içtikten sonra sevişirler, bir saat kadar sohbet ettikten sonra evine dönerdi. Her şey yolunda gibiydi. Ta ki kadının, "Artık bu ilişkinin adını koyalım. Neden beni gizliyorsun? Ekiptekilere söyleyelim mi? Kızınla tanıştırsana. Ben ilişkimiz ciddi bir boyuta geçsin istiyorum. Yoksa sen beni sevmiyor musun?" sözü baskısına kadar. Sonunda "Ben ikili bir ilişki düşünmüyorum. Beni affet." deyiverdi kadına. Bunu derken üzüldü ama başka çaresi de yoktu. Maya'nın annesinin ona yaptığı ve çektiği onca acıdan sonra hiçbir kadına güveni kalmamıştı. Çok özel bir kadını arıyordu artık. Onu dinleyebilecek, sevince rol model olabilecek, aşık olacağı kadını arıyordu. Aslında ilk karşısına çıktığında, gördüğünde aklı başından gitmişti. Ama şartlar onları karşı karşıya getirmişti. O güzel kadın konuşurken ağzından çıkan buharı içine çekmişti. Oturduğu yerden biraz kalkıp ikisinin arasında duran masaya dirseklerini koyduktan sonra gözlerini kısıp şöyle demişti. "Biliyorum, sen yaptın." Kadının yüzü o an allak bullak olmuştu. Ağlamasını beklerken ağlamamıştı. Başını yukarı kaldırıp "Bunu asla ispatlayamazsınız." demiş ve ayağa kalkmıştı. Kadından bunu hiç beklemeyen Deniz, ilk şaşkınlığını üstünden atıp neredeyse masanın üstünden atlayarak kadını dirseklerinden yakalayıp kendine çekmişti. İşte o an, o göz göze geliş, o günden beri rüyalarını süsler olmuştu. Kadının kendinden emin müstahlığıyla gözlerindeki masumiyeti müthiş bir tezat teşkil etmişti. Eğer mümkün olsaydı, tam o anda kadını elinden tutup o kapıdan çıkıp her iki kızını da eline alıp bambaşka bir masal ülkesine giderdi. Bu da onun masal kitabı olurdu ve en arkasında "Bundan sonra ömürlerinin sonuna kadar mutlu yaşadılar" yazardı. Ama bu bir masal kitabı değildi. Yaşadığı da masum değildi. Çünkü kimse ona karşı masum olmamıştı. Müdürün sekreterinin yanından geçerken odada başkaları da olduğundan başıyla belli belirsiz bir selam verdi. Mırıldanarak "Patron müsait mi?" dedi. Daha kadının cevabını tam olarak almadan içeri girdi. Daha odadan içeri girer girmez adamın sinirli olduğunu anladı. Çirkin kahverengi mobilyalarla döşeli bu resmi ofiste tek açık renk müdürün beyaz gömleğinin ceketin iki yakası arasından görünen kısmıydı. Geri kalan her şey kasvetli koyu renklerdi. Müdürün kafası önüne eğikti. Deniz'in içeri girdiğini anladığı halde gözlerini masasının üstünden hiç kaldırmadan "Sen herhalde hepimizi doğuya sürdüreceksin" dedi. Ardından ayağa kalktı. En az odanın koyu rengi kadar çirkin ve kasvetli takım elbisesinin cebine ellerini soktu ve camın yanına gitti. Deniz'e ya da ekipten birine kızgın oldu mu hep bunu yapardı. Asla gözlerinin içine bakmaz, tıslayarak konuşur ve onları ezici cümleler kurardı. Neye kızdığını pek anlamazlardı. Genelde çok gereksiz bir dosya için köpürürdü. Ama kızgınlıklarının altında ezici üstün gücünü gösterme sevdası yatardı. Altında çalışan kimse onun hiddetine cevap vermez, hep "Haklısınız efendim, tabii efendim, hemen ilgileneceğim efendim, affedersiniz efendim" gibi kısa cevaplar verir, odasından çıkarlardı. Haftada en az iki kez piyango birine vururdu. Bugün de denize vurmuştu. "Estağfurullah efendim, neden böyle bir şey yapayım?" diye cevapladı. Sonra hemen ekledi. "Neyse mesele söyleyin, hemen halledeyim efendim," dedi. Müdür camdan bakmaya devam ederek, "Çok dosya birikti, çok. Çözemediğiniz dosyalar çözebildiklerinizin yanında dağ gibi birikti. Geçenlerde senden özel bir şey istemiştim. Hani şu milletvekilinin kızı ile ilgili. Öğrendim ki hiç ilgilenmemişsin. Hadi diğer olaylar neyse ama bu önemli. Adam milletvekili. İki günde kendimizi Suriye hududunda buluruz. Kızını oralarda nasıl okutursun?" dedi. Tam Deniz cevap verecekti ki yılan gibi tıslayarak konuşmasına devam etti. "Kesik el meselesi hala çözülmedi. Adam değerli bir doktor. 1000 tane şaiya çıktı ama siz hala kimin öldürdüğünü bulamadınız. Adamın karısı bir içim su, güzel fotoğraf veriyor. Bu nedenle gazete ve televizyonlar, hatta özellikle magazin basını için şahane bir malzeme. Kadınla ilgili ne zaman bir haber çıksa söze mutlaka şöyle başlıyorlar. Katil veya katillerinin hala bulunamadığı ünlü estetik doktorunun karısı. Bulacaksınız kardeşim adamın katilini. Dosyaya baktım, görgü tanıkları Çingene çocuklarından bahsediyor. Sıçtığımın mahallesini gerekirse ateşe vereceksiniz ama bulacaksınız o katil piçleri. Bir de şu intihar eden kız var. Hani Cihangir'de kendini 6. kattan atan. Ben seni daha geçen hafta yanıma çağırıp demedim mi? Aman Deniz, ilgilen şu işle. Kızın babası milletvekili. Kızım intihar etmiş olamaz. İşsiz güçsüz sevgilisi vardı, mutlaka o itmiştir diyor." derken Deniz konuyu hatırladı. O olayı hatırlıyordu. Daha müdürün kapısından çıkar çıkmaz araştırmıştı konuyu. Hatta bunun sorun olacağını bildiğinden 4 gün üst üste hem kendi hem ekibi hem de adli tıptaki dostları uyumamıştı. Ama kız gerçekten intihar etmişti. Tüm bulgular bunu gösteriyordu. Kızın ve sevgilisinin etrafında bulunan en az 20 kişiyle defalarca konuşmuşlardı. Sevgilisine biraz da kaba kuvvet kullanmışlardı ama oğlanın o sırada başka yerde olduğuna dair bir dolu tanık vardı. Hatta mobese kamerasından bile tespit etmişlerdi. Oğlan, kız Cihangir'de intihar ederken Kadıköy tarafında Barlar Sokağı'nda başka bir kızla sarmaş dolaş görüntülenmişti. Hikaye bildikti. Milletvekilinin kızı işsiz güçsüz bohem bir oğlana aşık olmuştu. Ama oğlan ayran gönüllüydü. Biraz gezdikten ve kızla Cihangir'de esrar içip seviştikten sonra bırakmıştı. Kız da bunu kaldıramayıp defalarca oğlanın evine gelmiş, taciz etmişti. Sonunda bir gün gelip oğlanın evinden kendini aşağıya atmıştı. Dairenin kapısı arkadan kilitliydi ve apartmana kızdan başka giren olmamıştı. Bunun raporunu da çoktan vermişti. "Efendim, ben o konuyu araştırdım. Raporunu da sekreterinize verdim. Çocuk kesinlikle temiz," diyecek oldu. Fakat müdür penceresinin yanından hızla denize doğru dönüp, "Sen galiba ben ne dedim tam olarak anlamadın. Ben sana bu olayı araştır derken oğlanın açığını bul. Hatta cinayeti onun işlediğini ispatla demek istedim. Sen kalktın, tam tersini yaptın. Gittin oğlanı temize çıkarttın. Şimdi adam Ankara'da köpürüyor. Tüm olanaklarımı kullanıp orada çalışan herkesi sürdüreceğim. Hepinizi büyük bir deprem bekliyor," diyor. "Senin ve ekibinin çok boş vakti var galiba. Saçma sapan işlerle ilgilenip böyle önemli konuları atlıyorsunuz. Bu işin altından nasıl kalkacağız? Ne yapacağız? Var mı bir fikrin?" diye sordu, sesini oldukça yükselterek. Deniz çok şaşırmıştı. Buna benzer olaylarla karşılaşmıştı tabii. Ama suçsuz birini nasıl katil diye adalete verebilirdi? "Efendim, oğlanı en fazla esrar içmekten tutuklarız. O da en çok 2 gün sonra çıkar. Başka ne yapabiliriz ki?" dedi. Müdür yerine oturdu. Ayakta duran Deniz'e de masanın önünde duran koltuğa oturmasını işaret etti. Bu kez biraz daha sakinleşmişti. O öfkeli adam gitmiş, daha babacan biri gelmişti. Deniz içinden Bunun sağ solu belli olmaz. Hadi hayırlısı, dedi. Masanın üstünden eğilip kimse duymasın diye fısıltı halinde, bak evladım, adam çok ciddi. Elinden kurtulamayız. Ne yapacaksın, ne edeceksin? Bu çocuğu suçlu bulduracaksın. Gerekirse evine delil koyacaksın, dedi. Deniz şaşkın gözlerle adama bakınca, yok mu senin gizli muhbirlerin, suçlu çetelerin? Bu olandan milletvekilinin öcünü almalıyız. Yoksa o bizim canımızı alacak. Adamın elinde tüm ekibin, ailelerinin bile olduğu uzun bir liste var. Yeminle kızınla beraber hududa gidersin, daha da gelemezsin. Hepimizi yakacak bu adam, dedi. Müdür alenen Deniz'den suç işlemesini istiyordu. Hatta istemekle kalmıyor, emrediyordu. Efendim, biraz düşüneyim. Tabii bana yardımcı olan birileri var, bilgi toplamamda yardımcı olan. Ama onlar organize suç örgütleri değil ki, diye cevapladı. Müdür istifini bozmadan arkasına yaslandı. Onu bunu bilmem. Bu işi halledeceksin. Ya oğlanın kamera görüntülerini yok edecek ve evine de deliller serpiştirecek ve katil olarak hapse attıracaksın ya da adam tutup öldürteceksin. Bu kadar. Sana da tam bir hafta süre. Şimdi çıkabilirsin, dedi. Deniz ağzını açacak oldu ama adam ona işaret parmağıyla sus işareti yapıp cep telefonundan bir numara çevirdi. Efendim, en geç bir haftaya istediğiniz gerçekleşecek, dedi. Deniz çaresiz odadan çıktı. Sekreter kızla göz göze gelmemek için çabaladı ama başaramadı. Odada başkalarının olmamasından istifade eden sekreter, ne oldu, küs müyüz, dedi. Biraz evvel yaptığı konuşmadan kafası allak bullak olan Deniz, kadına ne diyeceğini bilemedi. Bugün sıkıntılı başladı, hala da öyle gidiyor, diye düşündü. Kadını başından sağmak için, yo, neden küs olalım, dedi. Kadın hemen lafı yapıştırdı. Yani istersen bu akşam bana gelebilirsin, dedi. Demek ciddi ilişkiden vazgeçtin, diye geçirdi içinden ama artık o kadın onun için bitmişti. Kadın şu anda yaralıydı. Sırf intikam için evine çağırıp onun canını yakacak bir şey yapabilirdi. İlk aklına gelen bu oldu. Sonra da içinden ne yapabilir ki, diye düşündü. Ama hemen ardından, mesela midemi bozacak bir şeyler yedirebilir. Mesela sevişmemizi çekip şantaj yapabilir. Mesela bana tecavüz etti der. Mesela cebime uyuşturucu koyup sonra ihbar eder. Mesela öldürür, diye geçirdi içinden. Evet, mesela öldürebilir, dedi. Ölümden korkmuyordu ama kızını ortada bırakmaktan korkuyordu. En büyük hayali bebeğinin canının parçasının ayakları üstüne basıp kendi yuvasını görmesiydi. Sonrası önemli değildi. Ama Maya'yı da yanına almak ve iki kızını birlikte büyütmek için yapmayacağı şey yoktu. Bunu mutlaka gerçekleştirecekti. Hem de mümkün olan en kısa zamanda. Kadını biraz da gülümseyerek cevapladı. Yok canım, o konu kapandı, dedi. Sekreter bu cevaba çok bozuldu ama Deniz onun yüz ifadesini göremeden odadan çıktı. Ne yapacaktı bilmiyordu. Suçsuz bir genci nasıl hapse atacaktı ki ya da neden öldürtecekti ki? Odasına doğru yürürken bu konuyu düşündü. Oğlanı öldürmek kolay ama neden yapayım ki böyle bir şey? Oğlan suçsuz. Kazık kadar insanlar, kızın yaşı küçük değil ki. Belli ki kendi isteğiyle gitmiş oğlana. Oğlan bundan vazgeçince de başlamış tacize. Bana da yapmışlardı böyle. Hele Maya'nın annesi. Çok ısrar etmişti bana. Hatta intihar ederim bile demişti. Şimdi de inadından babasız çocuk büyütüyor Allah'ın belası, diye geçirdi içinden. Tam oğlanı suçlayacakken kendi kızlarını düşündü. Eğer biri bunu benim kızıma yapsa onu kendi ellerimle öldürürdüm, diye düşündü. Ben bebeğimi yıllarca elin herifinin biri gelip üssün diye mi büyütüp yetiştirdim, dedi. Odasına geldiğinde Cüneyt'i kendini bekler buldu. Neymiş olay kaptan? Merak ettim. Kötü bir şey mi? İyi mi? Diye sordu. Deniz ne cevap vereceğini bulamadı. Bilmiyorum ki, hem iyi hem kötü diyelim Miço. Şimdi senden bir şeyler isteyeceğim. Hani şu milletvekilinin kızı dosyası vardı ya, onu bana bir getir. Kızın ailesinin ve uğruna intihar ettiği oğlanın ve onun ailesinin her türlü bilgisini acilen istiyorum. Adam Ankara'da mı oturuyor yoksa İstanbul'da evi var mı? Başka çocuğu var mı? Oğlanın evi hala polis kordonu altında mı yoksa açtınız mı? Tüm dosyayı bir daha istiyorum. Kamera görüntüleri filan, hepsi ama hepsi, dedi. Cüneyt kafasıyla tamam işareti yapıp tam odadan çıkacakken, müdüre benim bulgularımı anlattın mı kaptan? Belki bunca cinayeti bir kerede çözüyorum diye ben de teşekkür veya terfi alırım, deyince Deniz sesini yükseltip, senin bu boş vakitlerinde yaptığın boş araştırmalar benim biraz evvel müdür tarafından paylaşmama neden oldu. Sen sıradan bir kayıp vakasını cinayet dosyasına dönüştürüp Ay Kolejlileri araştırmaya vakit buluyorsan biz hiçbir cinayeti çözemeyiz. Yakında da doğu sınırında çalışmaya başlarız. Ben sevinçle sen de eşin ve yeni doğmuşuyla birlikte iki çocuğunla orada ne yaparsın artık Allah bilir, dedi. Cüneyt amirinden taltif beklerken böylesine azarlandığı için çok üzüldü. Kesin müdür de kaptanı azarladı herhalde, diye düşündü içinden. Bölüm amirlerini çağır bana, odama, derhal hem de, dedi. Müdürüne biraz da kırılmış olan Cüneyt, başını öne eğip fısıltıyla, peki efendim, dedi. 10 dakika sonra tüm ekiplerin başındaki amirler Deniz'in odasında toplanmıştı. Deniz kapıyı kapattı, odasıyla servis arasındaki camın panjurlarını açıktan kapalıya getirdi. Herkesin suspus olduğunu görünce konuşmaya başladı. Arkadaşlar, müdürümüz servisimizden memnun değil, deyince homurtular başladı. Bunun üzerine Cüneyt, şşşt, susun, Deniz Başkomiserim konuşuyor, dedi. Ama içlerinden biri, vallahi bizden bu kadar, ailemi zor görür oldum. İstanbul'da millet cinnet getiriyor, herkes birbirini öldürüyor. Olay mahalline git, araştır, gel buraya rapor yaz. Hadi git yeni cinayete, gene araştır, gene rapor yaz. Hem biz kodesi atıyoruz, gün geçmiyor ki akıllı ve paragöz avukatlar tarafından serbest bırakılıyorlar. Neymiş efendim, delil yetersizliğiymiş. Yok ya, dedi ağzını yayarak. Odadaki herkes adama hak verdiğini belirten bir iki kelime kullandı. Aslında Deniz de hak veriyordu. Şşşt, tamam çocuklar, ben biliyorum her şeyi. Şimdi sizden ricam. Herkes elindeki dosyaya bir daha göz atsın. Özellikle faili meçhul kaç cinayet var elimizde bir daha bakın. Şu adamın önüne bir iki kapanmış dosya verelim, dedi. Sonra da, arkadaşlar, karılarınızdan izin alın da bu akşam hep beraber bir içelim. Bendensiniz. Hadi mesai saati bitimine kadar biraz daha çalışalım, deyince tüm ekip alkışlayıp odadan çıktı. Cüneyt de diğerleriyle birlikte gitmişti. 11. ayrımın sonu, sayfa 148, devamı 12. ayrımda.